Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi bu haftada programa başlamadan evvel radyo çalışanları adına ve bu programa emeği geçenler, emek verenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bu haftada yine her zaman olduğu gibi maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını sizlere tanıtmaya, o hatıralarla hemhal olmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, geçen asırda Balıkhane Nazırlığı yapmış ve çok parlak ve akıcı üslubuyla bir zamanlar İstanbul adıyla İstanbul hayatını anlatmış Ali Rıza Bey ile yine bürokraside mühim görevleri almış Mehmet Galip Bey'i müştereken yazdıkları 13. asır Hicri'de Osmanlı Ricali isminde bir hatıra kitabı var. Bu kitap, bu iki zatın, Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey'in gerek gördükleri, gerek duyduklarını bir araya getirdikleri ve 13. asırda, yani Hicri 13. asırda, dolayısıyla 19. asırda yaşamış olan Osmanlı devlet adamlarını bir başka açıdan, sosyal açılardan, onların huyları, mizaçları, adetleri açısından bizlere tanıtmaktadır. Ve bu bakımdan kıymetli bir eserdir. İşte bu eser Tanzimat Devri ile başlamaktadır. Tanzimat Devri Ricali ve ondan sonra Sultanahmet Devri'ne kadar, yani 14. Hicri asrın, 13. Hicri asrın bitip 14. Hicri asrın başladığı devreye kadar olan Ricali devleti anlatmaktadır. Tabii Tanzimat Devri ile başladığına göre ilk tanıtmaya çalıştığı kimse meşhur Reşit Paşa'dır. Reşit Paşa'nın Ali Galip Bey isminde bir oğlu var. Bu Ali Galip Bey'in, ki o da paşadır, aynı zamanda Sultan Mecid'in damadıdır. Bu Ali Galip Paşa çok yakışıklı, çok zeki, kültürlü, gerçekten bir devlet adamı olarak kıymetli bir insandı. Fakat daha önce de, önceki programların birinde sizlere takdim etmiştik, bir vapur kazası, bindiği kayıya vapur çarpması sebebiyle boğulmuş ve ölmüştü. Hatta halk bunun üzerine, ateşi zulm ile yandıkça kulubu fukara, böyle vapuru kaza çarkına uğrar vükela diye beyit yazmıştı. Yani fakirler sıkıntı çektikçe zulümle, işte böyle vekiller de, yani devlete hakim olanlar da böyle kazalarla üzülürler demiştir. Şimdi bu Galip Paşa ile alakalı enteresan bir hatıra var. Babası Reşit Paşa öldükten sonra bu Ali Galip Paşa'nın sahil hanesinde, ki bugünkü Baltalimanı Kemik Hastanesi'dir, burada mevlüt okunuyor. Mevlüt okunduktan sonra Duacı Efendi tarafından dua ediliyor. Mevlid okunmasından sonra Ali Galip Paşa Kurenası'ndan Ketüdası, Kahyası Hakkı Bey diyor ki, geçen seneki Mevlid'in okunmasında Duacı Efendi babamın ismini zikretmeyi unutmuş idi. Ve babam o sene vefat etti. Dikkat ettim, bu defa da bana dua etmeyi unuttu. Gerçekten Ali Galip Paşa bu Mevlid'in okunmasından kısa bir müddet sonra o sene içinde boğularak ölmüştür ki bu gerçekten pek garip bir hadisedir. Efendim, Tanzimat Devri'nin en parlak simalarından birisi de Kececizade Fuat Paşa'dır. Sultan Aziz zamanında sadrazamlık yapmış, Sultan Aziz'le beraber Avrupa seyahatine katılmış, Hariciye Nazırlığı, efendim yani Dışişleri Bakanlığı, Paris Sefirliği yapmış, nüktedan hazır cevaplığıyla meşhur birisidir Kececizade Fuat Paşa. O da Reşit Paşa'nın yetiştirmesidir. Fakat Reşit Paşa İngiliz taraftarı olduğu halde Fuat Paşa Ali Paşa gibi Fransız taraftarıdır ve hep Fransız menfaatleri istikametinde hareket etmiştir. Daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin Fransa politikası akıntısına kürek çekmesini istemiştir. Fuat Paşa sadrazamlık yapmış ama sadrazamlıktan bilahare ayrılmıştır. Sultan Abdülaziz bir ara Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın büyük kızı Tevhide Hanım'la evlenmek istemişti. Tevhide Hanım güzelliğiyle meşhurdu. Padişah böylece hem bu denli güzel bir hanımla evlenmiş olmak hem de Mısır ile olan münasebetleri düzeltmek maksadı gütmüştür. Yani bir nevi politik izdivaç yapma maksadını gütmüştür. Ancak Fuat Paşa bu evliliği tasvip etmemiştir. Ve bu evliliğin olmaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Hatta rivayet odur ki padişaha ikazda bulunmuş. Yani bunlar evlenmeyin diye. Padişah da sen kim oluyorsun da bana bu ikazı yapıyorsun deyince, efendim bende iki türlü Fuatlık vardır. Birincisi kulunuz Fuat, her emrinize müheyyayım. İkincisi ise sadrazamınız olan Fuat, o işte sizi siyasi olarak ikaz etmek, ihtar etmek vazifem ve vecibemdir. Bunun üzerine kendisi sadrazamlıktan ayrılmış, Fuat Paşa da Tevhide Hanım'la evlenmekten vazgeçmiştir. Sultan Abdülaziz ile beraber Fuat Paşa Mısır seyahatine gitmiştir. Sultan Abdülaziz burada hiç evlilik lafını anmamıştır. Bilahare Padişah Sultan Aziz ile beraber Bursa'ya gitmişlerdir. Sultan Abdülaziz gezmeyi seven bir padişahtı. Osmanlı padişahları içinde sefer maksadı olmaksızın yurt dışına ilk defa sefer yapan, yolculuk yapan, seyahat yapan Sultan Abdülaziz'dir. Ve bunun dışında hiçbir padişah Osmanlı Devleti dışına gezmek, seyahat maksadıyla çıkmamıştır. Ancak Sultan Vahidettin ve Sultan Halife Abdülmecid Efendi'nin sürgün sebebiyle yurt dışına çıktığını biliyoruz. Sultan Abdülaziz'in bu Fransa, İngiltere'yi ihtiva eden seyahati çok faydalı olmuştur. O zamanlar Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhine olan cereyanı rahatça ve kolayca lehimize çevirmesini bilmiştir. Sultan Abdülaziz güzel konuşan, çok sempatik, insanlarla münasebet kurmasını iyi bilen bir kimseydi. Gerek Fransa'da gerek İngiltere'de bu Sultan Abdülaziz'in seyahati çok popülarite toplamıştır. Fuat Paşa da yanındaydı. İşte bu Bursa seyahatinde de Sultan Abdülaziz'in yanında olduğunu anlatıyor bu elimizdeki kitap. Ve Sultan Abdülaziz büyük atası Sultan Osman Gazi namına bir nişan ihdas ediyor. Bu nişanın birinci rütbesinden birini Bursa gezisinde Osman Gazi Hazretleri'nin sandukasına takıyor. Ve onun üzerine Fuat Paşa şu şiiri yazıyor. Bu nişanı Hazreti Osman Gazi namına Necli Han Abdülaziz icadu tesis eyledi. Vaz-u talik eyleyip kendi eliyle kabrine şanı ruhu ceddini ilav-u takdis eyledi. Yani bu nişanı Sultan Abdülaziz dedesi Osman Gazi namına ihdas etti ve onu kabrine kendi eliyle takarak dedesinin ruhunu ve ruhunun şanını yükseltti, takdis etti manasına gelen bir kıtadır. Bu da Fuat Paşa'nın gerçekten hazır cevaplığı ve nüktedanlığı yanında güzel şiir söylediğine de delalet etmektedir. Sultan Abdülmecid devrinde ki o zaman hariciye nazırıydı, Avrupa prenslerinden birisi seyahati sebebiyle İstanbul'a gelmiş ve padişahın huzurunda bulunduğu sırada ziyaret ettiği hükümdarlar vesaire büyük şahısların kendi el yazılarıyla bir iki cümleyi ve imzalarını ihtiva eden ve hatıra olarak bulundurduğu bir deftere padişah tarafından bir şey yazılıp imzalanmasını rica etmiş. Ve bunun üzerine Sultan Mecid Fuat Paşa'nın şu beyitini bu deftere yazmıştır. Bu beyit darb-ı mesel mahiyetinde bir beyittir. Cihanda çok yaşayandan ziyade bilir gezen, cilayı terbiyedir Adem'e, cilayı vatan. Bu beyti de Fuat Paşa söylemiştir. Hele düzgün ve dokunaklı söz söylemekteki ustalığı ve Avrupa dilindeki nüktedanlığının çok meşhur olduğunu söyledik. Mesela Sultan Abdülaziz'le beraber Paris'teyken İmparator Napolyon, Sultan Abdülaziz'e Fransa'nın en büyük nişanı olan Legion d'honneur nişanını vermiş. Bu Legion d'honneur nişanını yemek salonuna girerken padişahın göğsüne taktığı sırada epey zaman geçirmiş. Bunun üzerine imparator, işi uzattınız, padişah hazretlerini rahatsız ediyorsunuz manasına bir iki lakırdı söyleyince Fuat Paşa, evet efendim biraz uzattım, lakin iki büyük hükümdar arasındaki dostluk bağlarını o derece kuvvetlendirdim ki bundan sonra çözülmesi mümkün olamaz nüktesiyle cevap vermişti. Yine imparator 3. Napolyon o sırada halline çalışılan Girit meselesinden bahsediyor ve Girit'i bırakmak hususunun belki Osmanlı Devleti'nin menfaatine daha uygun olduğunu söylüyor ve Girit'i kaça verirsiniz diye Fuat Paşa'ya sual soruyor. Fuat Paşa da bu soruya diplomatik bir cevap veriyor. Aldığımız fiyata haşmetme yap diyor. Aldığımız fiyata, yani oranın fethi çok uzun sürmüştü ve pek çok Osmanlı askerinin kanının pahasına alınmış bir yerdi, bir vatan toprağıydı Girit. Onu ifade etmesi çok meşhurdur. Keçicizade Fuat Paşa'nın nükteleri ve onun anekdotları pek meşhurdur. Yine Sultan Abdülaziz'in Fransa seyahatinde Fransa İmparatoru Napolyon'un vermiş olduğu bir yemek daveti vardı. 3. Napolyon gururlu, kendini beğenmiş bir hükümdardı. Ve Sultan Abdülaziz'i doğulu bir hükümdar olarak görüyordu. Ve Batı'nın aşırı protokol kurallarından habersiz biri olarak görüyor ve kendince küçümsüyordu. Padişah tabii oralı olmuyordu ama Fuat Paşa da ikisinin arasında denge kurmaya çalışıyordu. Diplomatların vazifesi budur ve gerçekten çok zordur. Bir gün yine bir merasime gitmek üzere İmparator Napolyon hazırlanmış bekliyor. Sultan Abdülaziz ise daha hazırlanmadığı için ortada görünmüyor. Fuat Paşa padişah adına özür beyan etmek için oraya gelmişti. O sırada 3. Napolyon'un arkası dönük paşayı da göremiyor. Ne iptidai adam şu Sultan Aziz, en basit protokol kaidelerini bile yerine getirmiyor gibilerden edepsizce bir söz söylüyor. Yanındakilerin işaret etmesi üzerine dönüyor, omuz başındaki Fuat Paşa'yı görünce bozuluyor. Artık yapacak bir şey yok. Açıktan şöyle bir ricada bulunuyor. Aman ekselans diyor Fuat Paşa'ya. Umarım ki hükümdarınız hakkında ağzımdan kaçan bu sözleri kendisine iletmezsiniz. Fuat Paşa tebessüm ediyor. Elbette haşmet meap diyor. Bilirsiniz biz diplomatların ağızları sıkı olur. Bizim padişahımız da sizin için neler neler söyledi. Bunlardan bir tekini bile gelip size ilettim mi diyor. Malum ya sevgili dinleyiciler, 19. asır Osmanlı Devleti'nin en buhranlı devirleri. Eğer o müktedir padişahlar olmasa, sistem olmasa belki de devlet 20. asrın başlarına kadar ayakta duramaz. O asrın başlarında haritadan silinirdi. İşte bu buhranlı devirlerden birinde yabancı devlet elçilerinden birisi Fuat Paşa ile Hariciye Nazırlığı sırasında konuşuyorlar. O sırada Avrupa'nın en kuvvetli devletinin hangisi olduğu yolunda Fuat Paşa'ya bir soru soruyor. Paşa'dan şüphesiz ki en kuvvetlisi sizsiniz cevabını alacak. Ama Fuat Paşa bu soruya şöyle cevap veriyor. Sadece Avrupa'nın değil, bütün dünyanın en kudretli devleti şüphe yok ki bizim Osmanlı Devleti'dir diyor. Karşı taraftaki elçi nasıl olur demek üzere böyle atılınca cevabında diyor ki, evet, hakikaten de diyor dünyanın en kudretli, en kuvvetli devleti Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bakın, en az bir iki asırdır sizler dışarıdan, bizler içeriden. Onu yıkmak için adeta el birliğiyle çalışıyoruz. Hala yıkamadık. Bu devlete de en kuvvetlisi denmezse hangisine denir diye tarihi bir cevap veriyor. Sevgili dinleyiciler, Fuat Paşa tatlı dilli, güleç yüzlü birisiydi fakat Ali Paşa tersine çatık kaşlı, asık yüzlüydü. Bir gün Sultan Aziz Fuat Paşa'ya Ali Paşa ile aranızdaki fark nedir diye sormuş. Ali Paşa ile ben muhallebiciye benzeriz. O iyi muhallebi yapar, satmasını bilmez. Ben yapmasını bilmem ama satmasını bilirim. Başımıza birer gezginci tablası alıp da satmaya çıksak, onun çatkın suratını görenler yol değiştirirler, benimkini görenler ise kapış kapış alırlar cevabını veriyor. Sevgili dinleyiciler, Fuat Paşa sadrazamlığı yanında, efendim Hariciye Nazırlığı yanında, Paris Elçiliği yanında, İstanbul'da İstanbul Belediyesi ile alakalı mühim işlerde bulunmuştu. Öyle ki İstanbul'da pek çok yerde yollar açılmış, pek çok eski ahşap binalar yıkılmış ve yeni bir şehir meydana getirilmişti. Hatta Fuat Paşa'nın 1. Sadrazamlığı devrinde İstanbul sokakları malum yazın tozdan topraktan, kışın çamurdan yürümek imkanı yok. Paşa da Avrupa görmüş birisi. Şehri bu şeyden kurtarayım diyor. Neyse birçok caddeler açtırıyor. Sokaklara kaldırım, parke döşetiyor ama tabii zor. Halk bayağı buna karşı çıkıyor. Tabii çok da beddua alıyor. Çünkü bu işler pek çok evin yıkılmasına, pek çok ocağın söndürülmesine sebebiyet veriyor. Neyse gel zaman git zaman Fuat Paşa'nın muhaliflerinden bir vezir Fuat Paşa'yı ziyarete geliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Paşa Hazretleri, bu kaldırımları, bu parkeleri yapmak çok zordur. Bu kadar taşı siz nereden buldunuz da bütün yolları parke döşettiniz, bütün kaldırımları parke döşettiniz diyor. Fuat Paşa da taşı gediğine koyuyor, diyor ki taşı bulmakta güçlük çekmedik. Bütün bu işleri yaparken bize o kadar çok taş atıldı ki bunları toplayıp döşemek yetti de arttı bile diye cevap veriyor. Evet, yine bu sıralarda İstanbul'un aydınlatılması meselesi gündeme geliyor. Ve İstanbul Belediye Başkanı yerinde olan Şehremin'in de bulunduğu bir toplantıda bunun nasıl yapılacağı konuşuluyor. Derken sıra mahşer midilizi Kamil Bey'e geliyor. Kamil Bey'den daha önceki programlarda bahsetmiştik. Avrupa hayranı, alafranga düşkünü birisiydi. Reşit Paşa yetiştirmelerindendi. Hatta Reşit Paşa'ya o kadar dal kavukluk ederdi ki protokol müdürüydü Kamil Bey. Bir gün hatta Reşit Paşa peyniri hiç sevmezmiş. Yenmesini ve lafın edilmesini dahi istemezmiş. Bazı öyle peynir düşmanları vardır malum. Halk da onlarla peynir gösterir falan, alay eder, peynirci der. Bir gün Kamil Bey'i zor duruma düşürmek isteyenler demişler ki, efendim demişler, bu Kamil Bey demişler peyniri çok seviyor demişler. Öyle mi diye soruyor Reşit Paşa. Şimdi hayır efendim dese yalan olacak. Evet efendim dese paşaya karşı edepsizlik olacak. Diyor ki efendim bendenize böyle şeyler sorulmaz. Bendeniz kalender adamım. Her haltı yerim diyor. Reşit Paşa bu mütevazi cevap üzerine tebessüm ediyor. Şu Kamil Bey böyle birisi. Mahşer Midilisi adını takmışlar. Ufak tefek olduğu için. Fakat çok başarılı bir protokol müdürüydü. Yani protokol kaidelerini çok iyi bilir. pratik çözümler üretmeyi iyi bilen birisiydi. Onun için Sultan Hamit zamanında bile bu makamını korumuştur. Şimdi bu İstanbul nasıl aydınlatılacak meselesi konuşulurken de sıra mahşer müdürlüsü Kamil Bey'e geliyor. Malum teşrifat müdürü, protokol müdürü yani, teşrifatçı. Bu uzun uzun bir konferansa girişiyor. İşte Avrupa şehirleri şöyle aydınlanıyor, böyle aydınlanıyor. Mübalağacı bir adam, Avrupa hayranlığı da var. Neyse anlatıyor. Bir arada diyor ki, efendim diyor, bu Avrupalılar çok medeni insanlar vesselam. Her şeyin diyor kolayını bulmuşlar. Hele Fransa'da bir şehir gördüm diyor. Öyle bir tenviri var ki, aydınlanması var ki, çok büyük bir kule yapmışlar. Kulenin tepesindeki çok büyük bir havuza kandil yağı doldurmuşlar. Bu yağ dolu havuzun ortasına halattan daha kalın bir fitil koymuşlar. Yakıldığı zaman şehir gündüz gibi pırıl pırıl oluyor. Kulenin tepesindeki kandil yağı dolu havuz öylesine geniş ki görevliler bunun içinde kayıkla dolaşıp lazım gelen tamiratı yapıyorlardı diyor. Orada dinleyenlerden birisi merak ediyor. Diyor ki Kamil Bey iyi ama böylesine büyük bir kandile bunca yağ nereden temin edilir diye soruyor. Şimdi Kamil Bey cevap verecek kemküm ediyor ama Fuat Paşa'nın sabrı taşmış dayanamıyor. Diyor ki nereden temin edilecek efendim diyor. Kamil Beyefendi böylesine yalan söyler. Bizler de kendisini böylesine çaresiz dinleriz. Dinlerken öfkeden ve sinirden yüreklerimizin yağı erir. Bu eriyen yağlar da işte o kandile yollanır diye cevap veriyor. Evet sevgili dinleyiciler, Fuat Paşa böylesine nüktedan, hoş sohbet birisiydi. Ancak çok büyük bir hatası Osmanlı Devleti'nin politikasını tamamen hayranı olduğu Fransa politikasının dümen suyuna sevk etmesidir. Reşit Paşa nasıl Osmanlı Devleti'ni İngiltere'ye adeta rehin ipotek etmişse, Fuat Paşa da Üstadı Ali Paşa gibi sadrazamlığı sırasında Osmanlı Devleti'ni Fransa'ya ipotek etmeye çalışmıştır. Ondan sonra başa gelen Mahmut Nedim Paşa ise Nedimov adıyla anılacak kadar Rus taraftarıydı. İşte sevgili dinleyiciler, Tanzimat devrinin bu en meşhur devlet adamları birisi İngiliz, bir ikisi Fransız, biri de Rus taraftarı olmakla meşhurdu. Padişahlar kah birini kah ötekini sadrazam yapmak zorunda kalmışlar ve bu kahtı rical Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiş ve Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını sebebiyet vermişti. Fuat Paşa, Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati neticesinde yorgun düşmüş ve ondan sonra da vefat etmiştir. Vefat ettikten sonra meşhur Abdurrahman Sami Paşa onun hakkında bir mersiye söylemiştir. Ölülerin arkasından ölüleri anlatan şiirlere mersiye adı verilir. Ağıt geleneğinin bir devamıdır. Fakat Abdurrahman Sami Paşa'nın mersiyesi öyle pek başka mersiyelere benzememektedir. Abdurrahman Sami Paşa zamanında pek çok hatalar yapan, pek çok insanla uğraşan, pek çok ocaklar yıkan, çok kimsenin canını yakan Fuat Paşa'nın bu hususiyetlerini de örtülü bir şekilde bu mersiyesine almıştır. Ve bu iğneli, şimdiki tabirle ironik mersiye Fuat Paşa'nın mezar taşında yazılıdır. Öyle bir mersiyedir ki çok meşhurdur. Vaktiyle herkes tarafından okunur ve ezbere bilinirdi. Ve her birisi insanlara mühim bir nasihattır. İsterseniz Fuat Paşa'nın mezar taşında yazılı olan Abdurrahman Sami Paşa'nın bu mersiyesini sizlere okuyalım. Ey zairi sahip nefes, hubb-ı sivadan meyli kes. Dünyada kalmaz hiç kes, Allah bez, baki heves. Her ten biter bir dert ile, geh germ ile, geh serd ile. Uğraşmaya her ferd ile, değmez bu dünyayı ahes. Ben de Fuad-ı asr idim, Fass-ı nigini sadr idim, Nakş-ı humayun satr idim, gösterdi çarh ruh-i abes. Dil haste oldum bir zaman, tedric ile bitti tüvan. Uçtu nihayet mürgican, çünkü harap oldu kafes. Söndü çerağı afiyet, zulmette kaldı şeş cihet. Açıldı subhu ahiret, envar-ı haktan muktebes. Buldum o dem sübhanımı, arz eyledim isyanımı. Matlub edip gufranımı, rahmetle oldu dağdı res. Ya Rab, bu abd-i ruh-i siyah, ettimse de 100.000 günah, dergahını kıldım penah, affındır ancak mültemez. Tarihidir ismi gafur, sami eder sırrı zuhur, affolunur her bir kusur, Allah bez, baki heves. Evet, içinde bugün insanların anlamadığı pek çok kelimeler var. Şöyle umumi olarak bir manasını verelim. Ey zahiri sahip nefes, ey şu anda hayatta olan ziyaretçi, Allah ve onun sevdiği şeylerin dışında olanlara muhabbet etmekten vazgeç. Dünyada hiç kimse kalmaz. Allah'tan başka hepsi geçicidir. Her insan, her ten bir derd ile geçer. Keh yumuşaklık, keh sert ile ömür geçer. Hiçbir kimseyle uğraşmaya bu kötü dünya değmez. İnsanlarla uğraşmamak lazım. Ben de zamanının Fuad'ı idim. Fuad kalp demektir. Hakikaten sadrazam demek bir memleketin kalbi demektir. Yüksek mevkilere eriştim. Padişahın yüzüğünün kaşı gibiydim. Ama ne çare ki talih bana da asık surat gösterdi. Öldüm yani. Hastalandım bir zaman. Zaman yavaş yavaş, derece derece, tedric ile o canlılık, gençlik, güçlülük gitti. Nihayet mürgü can, yani can kuşu uçtu. Çünkü kafes harap oldu. Kafes harap olunca kuş orada durmaz. Can kuşu da, ruh kuşu da uçtu gitti. Afiyet ışığı söndü, her taraf karanlıklar içinde kaldı. O anda ahiret sabahı oldu. Allah-u Teala'nın nurlarından gelme bir ışık. İşte o zaman Rabbimi buldum, isyanımı ona arz ettim, beni affetmesini diledim ve Allah-u Teala'nın rahmetine, adaletine sığındım. Ya Rabbi dedim, bu yüzü kara kul, 100.000 günah işledim. Fakat senin dergahını, senin kapını kendime sığınacak yer edindim. Ancak senden affını dilerim, bize iltimas edersen kurtuluruz. İşte Abdurrahman Sami Paşa'nın Fuat Paşa için yazmış olduğu bu mersiye, bugün Çemberlitaş'ta Fuat Paşa'nın kabrinin olduğu yerde, mezar taşında efendim bu mersiye okunmaktadır ve yıllarca pek çok edebiyat kitabında yer almış ve insanlar tarafından okuna gelmiştir.
Bye.
Evet sevgili dinleyiciler, Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey'in 13. asır Hicri'de Osmanlı Ricali adlı kitabında bir bölüm Mustafa Naili Paşa'ya dair. Giritli Mustafa Naili Paşa, geçen asrın meşhur simalarından birisiydi. Onun sadrazam ve Reşit Paşa'nın da hariciye nazırı olarak bulundukları bir meclis-i vükela toplantısında, Paris'te bir istikraza dair bir muamele yapılacak, borçlanmaya dair. Oraya İstanbul'dan bir münasip zatın Paris'e gönderilmesi müzakere ediliyor. Sadrazam diyor ki, Paris'te bizim mahtum Veli Paşa sefirdir. Bir başkasının memuriyetle gönderilmesi nice olur diye bir itiraz ileri sürüyor. Hariciye Nazırı Reşit Paşa, olsun diyor, bu başka bir iş diyor. Bu sefer sadrazam diyor ki, buradan bir memurun gitmesi Veli Paşa'nın haysiyetine dokunur. O orada Paris'te elçidir. Elçi bir devletin her işini yürütür. Sanki buradan bir adam gönderilmesi, biz oradaki elçiyi takmıyoruz manasına gelir. Şimdi böyle söyleyince Mustafa Naili Paşa'nın oğlunu kayırdığı için böyle söylediği kanaati hasıl oluyor. Reşit Paşa bir daha diklenince Mustafa Paşa bunun üzerine daha şiddetli olarak, ben kendimin ne olduğunu bilemiyorum. Sözümü dinlemiyorsun. Orada oturmuşsun, ağzımı kapayıp dilediğini yapıyorsun. Geçenlerde bacak kadar torunun vefat ettiği vakit dünya başına zindan kesildi. Benim boyumla beraber oğlum Paris'te elçiyken bu işi beceremez, bir başkasına gördürelim diyorsun. Paris elçisinin devletin şanına, haysiyetine halel gelmez mi deyince, gerçekten kısa bir müddet önce oğlu Ahmet Celal Paşa'nın oğlunun, yani torunun vefatından dolayı fevkalade üzülen Reşit Paşa'nın yüzü kıpkırmızı oluyor. Affedersiniz Paşa Hazretleri, biz de sizin her dediğinize pek diyecek dal kavuklardan değiliz. Allah sadrazamlığınızı mübarek buyursun. Siz sadrazamsanız ben de sizin kavas başınız değilim ya. Ben de 3 defa o makamı işgal ettim deyip çubuk sürüyor ve derhal meclis odasına çıkıyor. Diğer vekiller de Reşit Paşa'nın teveccühünü kazanmak için, hiçbir fırsatı kaçırmak istemedikleri için, onlar da hepsi beraber Reşit Paşa'nın yanına geliyorlar. Çünkü Reşit Paşa bir daha sadrazam olur diye. Neyse, Giritli Mustafa Naili Paşa yapayalnız kalıyor. Biraz da yumuşuyor. Ortalama bir çözüm bulunuyor. İstanbul'dan bir mütehassıs memur gidecek. Fakat müzakerelere Paris sefiri Veli Paşa nezaret edecek. Böyle ortalama bir şey bulunuyor. Şimdi hadisenin ertesi günü Giritli Mustafa Naili Paşa sadaretten ayrılıyor. Ama yerine Reşit Paşa değil de Kıbrıslı Mehmet Paşa geçiyor. Şimdi ben bunu niye anlattım? Şimdi burada çubuk sürme meselesi var. Çubuk sürme tabiri eskiden kalma bir tabir. Kızgınlık alameti. O tarihlerde vekiller, yani bakanlar, müzakereler için toplandıkları zaman şimdiki atnalı veya dikdörtgen şeklinde masalar etrafında oturmazlardı. Odanın iki tarafındaki minderlerin birinin başında sadrazam ve karşısında Şeyhülislam ve diğer vekiller de sırasıyla onları takiben otururlardı. Şimdiki sigara yerine de murassa, kehribar imameli, yasemin veyahut kiraz çubuklar içilir ve vekillerden birisi meclise dahil olunca çubuklar ağalar tarafından derhal kaldırılır ve yeniden getirilir, ona da bir tane ikram edilirdi. Bu Giritli Mustafa Naili Paşa'nın başka bir hususiyeti var. Arnavut asıllıdır. Neden Giritli deniyor? Uzun yıllar Girit'te memurluk yapmış, valilik yapmış. Ondan dolayı kendisine Giritli Mustafa Naili Paşa deniyor. Aslen Selaniklidir. Selanik'te büyük arazisi ve çiftlikleri vardı Giritli Mustafa Naili Paşa'nın. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısı Hasan Ağa bu çiftlikte kahya idi. Ve hani herkes ilk mektepten hatırlar, Mustafa Kemal'in hayatında geçen o kargaları kovma, ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula gitmeden önce kargaları kovma hadisesi, işte bu Giritli Mustafa Naili Paşa'nın çiftliğinde cereyan etmiştir. Dayısının yanına annesiyle beraber gitmişler ve o seneyi bu Giritli Mustafa Naili Paşa'nın çiftliğinde geçirmişlerdir. Şimdi bu Giritli Mustafa Naili Paşa'nın Reşit Paşa'yla yıldızlara hiç barışmamıştır. Emirgan'daydı her ikisinin de evi ve aralarında bir duvar vardı. Giritli Mustafa Naili Paşa iki yalı arasına bir duvar örmüştü. Şimdi bu duvar, Reşit Paşa bu duvarın kendi arazisine yapıldığını iddia etti. Ve Giritli Mustafa Naili Paşa'dan davacı oldu. Bu dava Meclis-i Vala denilen o zamanın en yüksek devlet organlarından birinde görüldü. Şimdiki Yüce Divan gibi bir yerdir Meclis-i Vala. Hem Danıştay, hem Yargıtay, hem parlamento vazifesi gören bir yerdi Meclis-i Vala. Orada görüldü ve tabii Reşit Paşa'nın nüfuzundan dolayı Mustafa Naili Paşa orada mahkum oldu. Yani aslında evet duvar Reşit Paşa'nın arazisine yapılmıştı ama o kadar da hayize emniyet bir şey değildi. Netice itibariyle bir duvar. Duvarın yıktırılmasına karar çıktı. Şimdi Reşit Paşa böyleydi ama bir başka dava var. Yeri gelmişken onu arz edelim. İngiltere tebasından bir tüccar Osmanlı tebasından diğer bir tüccar aleyhine dava açıyor. Ve bu davanın görülmesi için o vakit ticaret nazırı muavini bulunan Hekimbaşı Salih Efendi ve Galata tüccar vekili Ohannes Efendi'den mürekkep bir ticaret mahkemesi akt olunuyor. O zamanlar ticari davalara ticaret mahkemesi bakardı. Eğer taraflardan birisi gayrimüslim, ya ecnebi ise, yabancı ise mahkemeye bir de o yabancının sefaretinden, konsoloshanesinden bir memur bulunurdu. İşte bu da İngiliz olduğu için İngiltere sefaretinden de bir memur mahkemeye iştirak ediyor. Muhakemenin gidişinden kararın İngiliz tüccarı aleyhine çıkacağı anlaşılıyor. İngiltere sefiri meşhur Lord Stratford Canning sadrazam Reşit Paşa'ya başvuruyor. Onun nezdindeki teşebbüsler de bulunuyor. Reşit Paşa da İngiliz taraftarı ya, zaten Canning'le çok iyi dost. Salih Efendi'nin yerine bir başkası tayin ediliyor. Ve iddiacının arzusuna ve Reşit Paşa'nın hususi emrine binaen Osmanlı tüccarının mağazası muhakkaten haczediliyor. Üzerine bir de kilit vuruluyor. Dava hayli bir müddet devam ediyor. Fakat Osmanlı tüccarı hak kazanıyor. Mağazası açılıyor. Fakat bir bakıyor ki içindeki birçok mallar rutubetten çürümüş. Bunun üzerine tüccar, Osmanlı tüccarı aynı mahkemede bir zarar ziyan davasında bulunuyor. Dava görülüyor. Hakkı teslim olunuyor ama zarar da müsebbibine yükleniyor. Kimdi müsebbibi? Reşit Paşa. 20 bin kuruş kadar bir meblağı bu Osmanlı tüccarına ödüyor. Sevgili dinleyiciler, bu Reşit Paşa'nın Osmanlı tarihinde iki büyük hatası vardır ki hiç emsaliyle ölçülmez. Reşit Paşa çok kabiliyetli, zeki, dirayetli bir devlet adamıydı. Fakat İngilizlerin aşırı derecede suyuna gitmesi sebebiyle Osmanlı Devleti'nin başına çok büyük iki badire açtı. Bu badirelerden bir tanesi 1838 tarihli Balta Limanı Ticaret Anlaşması'dır. Bu anlaşmanın pek çok maddesi içinde bir maddesi vardır ki Osmanlı Devleti'nin felaketi olmuştur. O da Osmanlı malları yurt dışına belli gümrükler ödeyerek gidecek, fakat İngiliz malları Osmanlı ülkesine sıfır gümrükle girecek. Bu zaten sanayiyi fazla inkişaf etmiş olmayan Osmanlı Devleti'nde mevcut sanayiyi de çökertmiş, el tezgahları bile kapanmış ve Osmanlı ekonomisi tamamen İngiltere'ye bağımlı hale gelmiştir ki bu hiç affedilmez bir hatadır. İkinci hatası Osmanlı Devleti'ni sudan sebeplerle 1854 yılında Rusya ile harbe sokmasıdır. Bu harbe Kırım Harbi denilir. Bu harpte İngiltere, Fransa ve İtalya bizim müttefikimiz idi. Ve bunların orduları Türkiye'ye geldiler, İstanbul'da mevzilendiler. Bütün masrafları, mühimmatı bizim tarafımızdan karşılandı. Neticede harp kazanıldı. Osmanlı ordusu Kırım'ı işgal etti. Ancak harp bittikten sonra akdedilen Paris Muahedenamesi'nde Osmanlı Devleti'nin hiçbir kazancı olmadı. Kendi işgal ettiği Kırım'ı bile alamadı. Üstelik bu kendisine müttefik olan devletlerin harp masraflarında yüklendiği için çok ağır bir ekonomik yükün altına girdi. Bunun için İngiltere Fransa'dan borç para aldı. İşte Osmanlı Devleti'ndeki ilk borç para alma hadisesini de Reşit Paşa gerçekleştirmiştir. Sultan Abdülmecid'in şiddetli muhalefetine rağmen ilk olarak 5 milyon altın borç para alınmış ve bu savaş masrafları karşılanmıştır. İşte bundan sonra borçlar katlanarak artmış, borcun faizini ödemek için borç alınmış, borcun faizini ödemek için borç alınmış ve Osmanlı ekonomisi ikinci bir batağa girmiştir. Reşit Paşa kim olursa olsun bu iki hatası Osmanlı Devleti için affedilmez birer hata idi ve Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında en mühim amilleri teşkil etmiştir. Neyse, bu hafta burada kalsın çünkü müddetimiz sona erdi. Haftaya bir başka hatıralar programında sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.